Ayrım 11.
Sayfa 151. Bir kehanete göre kumandan yıllar sonra yeniden dirilecek ve taraftarlarını alarak buradan çıkıp koloniyi yine ele geçirecek. İnanın ve bekleyin. Yazıyı okuyup doğrulan konuk, çevresinde dikilen adamların gülümsediklerini gördü. Sanki adamlar yazıyı kendisiyle birlikte okumuşlardı da gülünç bulmuşlardı ve konuğu da kendi görüşlerine katılmaya çağırıyorlardı. Konuk bunu fark etmemiş gibi yaparak adamlara biraz para dağıttı. Masa yine eski yerine itilip mezarın üzeri örtülünceye kadar bekledi. Sonra çay evinden ayrılıp limana doğru yürüdü. Erle mahkum çay evinde tanıdıklara rastlamış ve onlar tarafından alıkonulmuştu. Ama çok geçmeden tanıdıkların ellerinden kurtulmuş olacaklardı ki kayıklara inen uzun merdiveni yarılamış konuğun ardından seyirttiler. Belki de amaçları son anda onları da alıp kendisiyle beraber götürmeye zorlamaktı konuğu. Konuk gemiye binmek üzere aşağıda bir kayıkçıyla konuşurken erle mahkum dolu dizgin merdivenlerden indiler. Sesleri çıkmıyor, bağırmayı göze alamıyorlardı. Ama aşağıya vardıklarında konuk kayığa binmiş bulunuyordu ve kayıkçı palamarı çözmek üzereydi. Erle mahkum henüz kayığa atlayabilirlerdi ama konuk yerden düğüm yapılmış ağır bir halatı kaldırıp gözdağı verircesine her ikisine doğru salladı. Onları böyle bir şeye kalkışmaktan alıkoydu. Bir Açlık Cambazı 4 Öykü. İlk Acı. Bir trapez sanatçısı, bilindiği üzere yukarılarda büyük sirk sahnelerinin doruklarında sergilenen bu sanat, insanoğlunun üstesinden gelebileceği en çetin hünerlerden biridir. İlkin yalnız becerisini geliştirip bir mükemmelliğe kavuşturma çabasından, sonraları giderek işkenceye dönüşen bir alışkanlıktan yaşamını o türlü düzenlemişti ki, mensup olduğu toplulukta çalıştığı bütün zaman içinde gece ve gündüz trapezden ayrılmıyordu. Zaten pek küçük ölçüdeki gereksinimleri sırayla birbirinin yerini alan görevliler tarafından karşılanıyor, görevliler aşağıda nöbet bekleyip gereksinme duyulan öteberileri özellikle bu iş için yapılmış kaplarla yukarı uzatıyor, aşağı yollanacak öteberileri yine aynı kaplarla çekip alıyorlardı. Böyle bir yaşam biçimi çevre için alışılmamış güçlükler doğurmuyordu pek. Gel gelelim programdaki öbür numaralar seyircilere sunulurken onun gözlerden saklanamayacak gibi hala trapezde bulunması ve kendisi çokluk sessiz durmasına karşın seyirciler arasından sık sık gözlerini kaldırıp ona bakanların çıkması biraz tatsız bir durumdu. Ama yeri doldurulamayacak olağanüstü bir sanatçı sayıldığından çalıştığı sirklerin müdürleri söz konusu duruma göz yumuyordu. Ayrıca onun keyfinden böyle bir hayat yaşamadığı, aslında ancak bu yoldan kendisini sürekli formda tutabilip sanatını mükemmelliğe kavuşturabileceği de doğal görülüyordu. Hem sağlığa elverişliydi yukarısı. Hatta sıcak mevsimde kubbeyi çepeçevre kuşatan yan pencereler açılıp serin hava ve güneş ışığı bütün gücüyle içeri sızdığında güzel olduğu bile söylenebilirdi. Doğru, insanlarla pek sık görüşüp konuşamıyordu trapez sanatçısı. Ancak bazen bir meslektaşı ip merdiveni tırmanıp geliyor, trapez üzerinde yan yana oturup sağda ve soldaki iplere yaslanarak çene çalıyorlardı. Ya da tavanı onarmaya çalışan işçiler kendisiyle birkaç laf ediyor, bazen de itfaiye memuru en üst balkona varıp yedek ışıkları gözden geçirirken ona seslenerek saygılı ama pek de anlaşılamayan birkaç söz söylüyordu. Bunların dışında sessiz oluyordu trapez sanatçısının çevresi. Ancak arada bir, örneğin ikindi üzeri, boş sirke yolu düşen bir müstahdem, düşünceli bakışlarını neredeyse gözün ulaşamadığı yükseklikteki yere yöneltiyor, kendisine birinin baktığından habersiz, tepede hünerlerini sergileyen ya da o sırada dinlenmekte bulunan sanatçıyı seyrediyordu. Hani kendisini en konu rahatsız eden, o bir yerden bir başka yere kaçınılmaz yolculuklar araya girmese, rahat rahat böyle yaşayıp gidebilirdi trapez sanatçısı. Gerçi menajeri onun bu gibi turnelerde çektiği sıkıntıların elden geldiğince uzamamasına çalışıyordu. Kent içindeki yolculuklar yarış arabalarıyla yapılıyor, mümkünse geceleyin, olmazsa sabahın pek erken saatlerinde henüz bomboş caddelerden dolu dizgin geçiliyordu. Ama yine de kuşkusuz trapez sanatçısının içindeki özleme cevap verecek kadar hızlı bir tempo değildi bu. Trende bir kompartıman olduğu gibi kapatılıyor, yolculuğu kompartımanın bagaj yerinde geçiren sanatçı, burada acınacak kadar uzaktan da olsa her zamanki normal yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Bir sonra gidilecek kentin sirkinde onun gelişinden daha çok önce trapez kurulmuş hazır bekliyor. Ayrıca sirkin bütün kapıları ardına kadar açık, bütün koridorlar gelip geçişlere serbest tutuluyordu. Her şeye karşın bütün bu hazırlıklardan sonra trapez sanatçısının ayağını ip merdivene dolayıp bir solukta yine yukarılara çıkarak trapezine sarılması menajerin hayatında en güzel anları oluşturmaktaydı. Şimdiye kadar bir sürü turneyi başarıyla yönetmişse de Her yeni turne menajer için tatsız bir şeydi. Çünkü turneler, başka sakıncaları bir yana, trapez sanatçısının sinirleri için kuşkusuz hayli yıpratıcıydı. Günlerden bir gün menajerle trapez sanatçısı yine bir turneye çıkmışlardı. Trapez sanatçısı kompartımanın bagaj yerinde uzanmış yatıyor ve düşler kuruyor, menajer ise pencere önündeki koltuklardan birinde oturmuş kitap okuyordu. Ansızın trapez sanatçısı usulcacık menajere seslendi. Hemen emre hazır kulak kesildi menajer. Trapez sanatçısı dudaklarını ısırarak bundan böyle gösterileri için bir değil karşılıklı iki trapeze gereksinme duyduğunu açıkladı. Menajer hemen uygun buldu isteği. Trapez sanatçısı ise sanki isteğini menajerin kabul etmesinin isteğine karşı çıkması kadar önem taşımadığını göstermek amacıyla tek bir trapez üzerinde artık asla ne olursa olsun gösteride bulunmayacağını belirtti. Belki aynı işi bir kez daha yapmak zorunda kalacağı düşüncesinden irkilir gibiydi. Menajer bir yandan duraksayıp bir yandan sanatçıyı izleyerek isteği olumlu karşıladığını, iki trapezin bir trapeze üstünlüğünü, ayrıca bu yeniliğin yararını ve gösterilere renk katacağını bir kez daha vurguladı. O anda bir ağıt tutturdu trapez sanatçısı. Menajer iyice korkmuş, sıçrayıp kalktı. "Nen var, ne oldu?" diye sordu. Bir cevap alamayınca kanepenin üzerine çıktı. Trapez sanatçısını sevip okşayarak yüzünü yüzüne dayadı. Dolayısıyla sanatçının gözyaşları menajerin de yüzünü ıslattı. Ancak bir sürü sorular ve tatlı sözlerden sonra trapez sanatçısı hıçkırarak şöyle dedi. "Elimin altında hep bir tek trapezle nasıl yaşarım ben?" Bu durumda trapez sanatçısını yatıştırmak biraz kolaylaşmıştı. Hemen menajer ilk tren istasyonundan bundan sonra uğrayacakları kentteki sirke ikinci trapezin hazırlanması için telefon edeceğine söz verdi. Bu kadar uzun süre trapez sanatçısını yalnız bir tek trapez üzerinde çalıştırdığı için kendi kendini suçladı ve nihayet böyle bir hataya dikkati çektiğinden trapez sanatçısına teşekkür edip övücü sözler söyledi. Böylece onu yavaş yavaş yatıştırmayı başardı ve dönüp yine köşesine oturdu. Ancak kendisi bir türlü yatışmamıştı. Bir yandan kitap okuyor, bir yandan büyük bir tasayla belli etmeden trapez sanatçısını gözetliyordu. Bu çeşit düşünceler bir kez sanatçının içini kemirmeye başladıktan sonra artık hiç tümüyle ortadan silinip gidebilir miydi? Zamanla bunlar daha güçlenmeyecek miydi? Sanatçının varlığını tehdit eden şeyler değil miydi hepsi? Ve gerçekten menajer ağlama nöbetini izleyen görünürdeki sakin uyku sırasında trapez sanatçısının pürüzsüz alnında şimdiden ilk kırışıklıkların belirdiğini görür gibiydi. Küçük bir kadın. Ufak tefek bir kadın, yaratılıştan pek ince yapılı ama yine de sımsıkı bir korse takıyor. Üzerinde hep aynı giysiyle görüyorum kendisini. Sarımsı gri, neredeyse tahta renginde bir kostüm. Yine aynı renkte püsküller ya da düğmeyi andıran bezeklerle donatılmış biraz. Başına hiç şapka geçirdiği yok. Donuk sarı saçları düz taranmış, dağınık değil ama gevşecik duruyor başında. Korsalı olmasına karşın sağa sola kolaycacık devinebiliyor. Ama kuşkusuz aşırılığa vardırılan bir devingenlik. Ellerini daha çok kalçalarına dayayıp belden yukarısını bir çırpıda insanı şaşırtacak kadar çabuk sağa sola döndürmekten hoşlanıyor. Elinin üzerimde bıraktığı izlenimi, parmakları bu kadar kesinlikle birbirinden ayrılmış bir eli daha önce hiç görmediğimi söyleyerek anlatabilirim ancak. İşte bu küçük kadın hiç hoşlanmıyor benden. Ben de hep bir kusur buluyor, sözde hep kötü davranıyorum kendisine. Adım başında kendisini kızdıracak bir şey yapıyorum. Hayat denilen şey alabildiğine küçük zerrelere bölünebilse de her zerrecik tek başına ele alınabilse hayatımın her zerresinin kendisini sinirlendireceği kuşkusuz. Onu neden böyle kızdırdığımı sık sık düşündüm. Bendeki her şey onun güzellik duygusuna, adalet görüşüne, alışkanlıklarına, gelenek ve göreneklerine, umutlarına ters düşebilir. Birbirine böylesine karşıt mizaçlar vardır. Peki ama bundan ne diye üzüntü duyuyor o kadar? Öyle ya, aramızda benim yüzümden onun üzülmesine yol açacak hiçbir ilişki yok. Bana düpedüz bir yabancı gözüyle bakacağın kesin. Zaten böyle biriyim ve onun bu yolda alacağı kararı büyük bir memnunlukla karşılardım. Benim varlığımı unutmak istesin. Ki varlığımı kabule de asla zorlamış değilim kendisini. Sanırım bütün üzüntüsü silinip giderdi. Kuşkusuz bu arada onun davranışının da beni üzdüğünü hiç hesaba katmıyorum. Benim bütün üzüntümün onun üzüntüsünün yanında hiç kaldığını pekala biliyorum. Çünkü dolayısıyla böyle bir şeyi dikkate aldığım yok. Elbet onun çektiği acının sevgiyle ilişkisi bulunmadığının da büsbütün bilincindeyim. Benim kusurlarımı gerçekten düzeltmek önemli değil kendisi için. Zaten bende gördüğü kusurlar benim ilerlememi köstekleyecek şeyler değil. Ancak benim ilerlememi hiç de umursadığı yok. kendisini ilgilendiren konulardan, yani kendisine çektirdiğim acıların öcünü almaktan, gelecekte benim yüzümden uğrayabileceği eza ve cefayı önlemekten başka bir şeye bakmıyor. Bu sürüp giden tatsız durumu nasıl sona erdirebileceğine daha önce bir kez dikkatini çekmeye çalıştım. Ama özellikle bu davranışım onu öylesine çileden çıkardı ki aynı şeyi bir daha denemeye kalkma doğrusu. Bir yandan belli bir sorumluluğun da benim üzerimde bulunduğu söylenebilir. Çünkü kadın bana ne kadar yabancı sayılsa ve aramızdaki tek bağ kendisinin başına açtığım, daha doğrusu kendisinin beni başına açmaya zorladığı üzüntü de olsa, söz konusu üzüntüsünün kendisini bedensel bakımdan ne kadar yıprattığını umursamazlıkla görüp geçemem. Zaman zaman, hele şu son günler giderek daha sık, onun kimi sabahlar benzi soluk, geceyi uykusuz geçirmiş, başında ağrılar, neredeyse çalışamaz durumda olduğuna ilişkin haberler geliyor kulağıma. Bu haliyle yakınlarını tasalara boğuyor. Durumunun nedenleri üzerinde şöyle ya da böyle tahminler yürütülüyor. Ama henüz ele geçirilmiş değil bunlar. Söz konusu nedenleri bir ben biliyorum. Boyuna tazelenen o eski üzüntü. Ancak yakınlarının tasalarını da paylaşıyor değilim. Hani güçlü ve dayanıklı bir kadın. Onun kadar kızıp sinirlenebilen biri. Sanırım kızıp sinirlenmelerinin sonuçlarını da gözleyebilecektir. Hatta onun kendini acı çekiyor göstermekten amacının büsbütün değilse bile başkalarının kuşkulu bakışlarının üzerime yönelmesini sağlamak olduğundan şüphe ediyorum. Açık söylemek gerekirse varlığımla kendisine eza vermemden alabildiğine gurur duyuyor. Bana karşı başkalarından yardım istemek hiç kuşkusuz onuruna yediremeyeceği bir şey olurdu. Yalnız nefret, sonu gelmeyen, kendisini önüne katıp sürükleyen bir nefret yüzünden benimle uğraşmıyor. Bu pis işten bir de başkalarına söz açmak, utanç duygusunun asla kaldıramayacağı bir şey onun için. Ancak sürekli baskısı altında yaşadığı bu durumu büsbütün susarak geçiştirmek de katlanacağı gibi değil. Dolayısıyla kadınsı kurnazlığına başvurarak bir ara yol deniyor. Sesini çıkarmayarak, yalnız gizli bir acının dış belirtileriyle sorunu kamuoyunun yargısına sunmak istiyor. Galiba öyle umuyor ki başkalarının dikkati bir yol adam akıllı üzerime çekildi mi bana karşı herkeste bir öfke uyanacak, bu öfke onun nihayet güçsüz kişisel öfkesinin üstesinden gelemeyeceği bir güç ve çabuklukla benim kesin olarak mahkum edilmemi sağlayacak. İşte o zaman kendisi geriye çekilecek, rahat bir soluk alacak ve bana sırt çevirecek. Hani gerçekte bunları umuyorsa yanılıyor. Başkaları onun rolünü üstlenmeyecektir. Başkaları istediği kadar titizlikle incelesin beni, ben de öyle bitip tükenmez kusurlar bulamayacaktır asla. Ben kadının sandığı gibi işe yaramaz biri değilim. Burada kendimi övmek, hele ilgili sorun yüzünden böyle bir şeye kalkışmak istemem. Ama fazla işe yarar biri olmak gibi bir üstünlüğüm yoksa da buna karşıt özelliklerle de dikkati çekecek biri sayılamayacağım kuşkusuz. Yalnız onun için, onun neredeyse ak ışınlar saçan gözlerinde böyle biriyim ben. Kendisinden başka kimseyi böyle olduğuma inandıramaz. Ama bu bakımdan içim büsbütün rahat edebilir mi? Hayır, edemez elbet. Çünkü onu davranışlarımla adeta hasta ettiğim gerçekten bilindi mi ki birkaç kovcu, yani haber getirip götürmekte üzerlerine olmayan kişiler bunu görür gibi oldular ya da en azından görüp keşfetmiş gibi yaptılar mı? O zaman herkes bana gelip de ne diye zavallı küçük kadına yakışıksız davranışımla eza verdiğimi, acaba niyetimin kadını ölüme sürüklemek mi olduğunu, ne zaman artık aklımı başıma toplayıp insan gibi merhamete gelerek bu işe bir son vereceğimi soracak. Herkes de bunu sorunca kolay kolay cevap veremeyeceğim. Bu durumda kadındaki hastalık belirtilerine pek inanmadığımı mı itiraf edeyim? Böyle yaparak üzerimdeki suçu sıyırıp atmak için başkalarını suçladığım gibi tatsız bir izlenimin uyanmasına mı yol açayım? Hele böyle çirkin biçimde. Yoksa kadının gerçekten hastalığına inanmakla birlikte ona karşı en ufak bir acıma duygusu beslemediğimi, çünkü onun bana büsbütün yabancı bulunduğunu ve aramızdaki ilişkinin yalnız onun tarafından kurulup yalnız onun tarafından ayakta tutulduğunu açıkça söyleyeyim mi? Bana inanılmayacak demek istemiyorum. Belki de inanılacak. Ne inanılmayacak? Hiç de böyle bir şeyin söz konusu edileceği kadar ileri gidilemeyecektir. Kadının güçsüzlüğü ve hastalığıyla ilgili olarak vereceğim cevap kayda geçirilmekle yetinilecek. Bu da benim için pek olumlu bir sonuç doğurmayacaktır. Herkesin böylesi durumlarda bir sevgi ilişkisinin varlığından kuşkuya kapılmaktan kendini alamaması, öbür cevaplar gibi bu son cevabımda da hayli güç duruma sokacak beni. Oysa böyle bir ilişkinin bulunmadığı, bulunsa bile ancak benim tarafımdan sürdürülen bir ilişki sayılması gerekeceği alabildiğine açık. Gerçekten de yargılarındaki vurucu güçten ve sonuçlar çıkarmadaki yorulmak bilmezliğinden ötürü küçük kadına hayranlık duyabilirdim. Ancak ondaki erdemler boyuna cezalandırıyor beni. Böyle bir hayranlığın doğmasını önlüyor. Kadında bana karşı dostça bir ilgiden ise eser olmadığı kuşkusuz. Son umudum da zaten burada. Bana karşı böyle bir ilgi beslediğine başkalarını inandırmak, savaş planına uygun düşse bile, böyle bir davranışa başvuracak kadar kendini unutamaz. Ne var ki ilgili konuda büsbütün vurdum duymazlıkla davranan başkaları, görüşünde yine de diretecek ve benim aleyhimde bir yargıya varacaktır. Bu durumda doğrusu bana kala kala vakit geç olup başkaları işe karışmadan küçük kadının öfkesini giderecek gibi değilse de, çünkü olacak şey değil bu, onu biraz yumuşatacak şekilde kendimi değiştirmek kalıyor. Gerçekten de içinde bulunduğum durumun onu hiç de değiştirmek istemeyeceğim kadar beni memnun edip etmediğini, zorunluluğuna inandığım için değilse bile yalnızca kadını yatıştırmak için kendimde kimi değişikliklere başvurup başvuramayacağımı sık sık sordum kendime. Söz konusu değişiklikleri içtenlikle gerçekleştirmeye çalıştım. Zahmet ve titizlikle yapmaya çalıştım bunu. Hatta bu bana uygun düşen bir davranış oldu. Beni neredeyse eğlendirdi. Sonunda tek tük değişiklikler de görülmedi değil. Eni konu belirgin değişikliklerdi hani. Kadının dikkatini bunların üzerine çekmek zorunda kalmıyordum. Kendisi değişiklikleri benden önce fark ediyor, niyetimi daha halimden okuyordu. Ancak bir başarıya ulaşmam da kısmet olmadı. Hem nasıl olsundu? Çünkü şimdi anladığıma göre kadının benden hoşlanmayışının kökü çok derinlerde yatıyor. Hiçbir şey ondaki hoşnutsuzluğu silip atamaz. Kendimi ortadan kaldırmam bile sağlayamaz bunu. Diyelim canıma kıydığımı haber aldı. Kendini sınırsız bir öfke nöbetine kaptıracağı kuşkusuzdur. Hani bu keskin görüşlü kadının ortadaki durumu benim gibi görmediğini düşünemem. Gerek kendi çabalarının umutsuzluğunu, gerek benim suçsuzluğumu, ne kadar iyi niyetli davranırsam davranayım, isteklerini karşılamadaki güçsüzlüğümü görmemesi akıl alacak şey değil. Elbette görüyor ama savaşçıl mizacından ötürü savaşma tutkusu içinde unutuyor bunu. Ayrıca benim değiştirmek elimden gelmeyen o baş belası mizacımı unutuyor. Çünkü bu mizaç böylece bana verilmiş bir kez ve beni zıvanadan çıkmış birinin kulağına bir uyarıyı fısıldamaya zorluyor. Elbet bu yoldan onunla anlaşmamız akıl kârı değil. Dolayısıyla ben hep sabahın ilk saatlerinin mutluluğuyla evden çıkacak, benim yüzümden onun acı ve ıstıraplara gömülmüş çehresini, öfkeyle kavrulmuş dudaklarını, beni sınamadan geçiren ama sonucu önceden bilen, üzerimde gezinip en savruk anlarında bile en ufak bir ayrıntıyı gözden kaçırmayan bakışlarını, genç kızsı yanaklarına oyulmuş o acı gülümsemeyi, başını kaldırıp sızlanarak gökyüzüne bakışını, duruşuna sağlamlık kazandırmak için ellerini kalçalarına gömüşünü, sonra da çileden çıkarak sararıp titreyişini göreceğim. Geçen gün kendi kendime hayretle itiraf ettiğim gibi daha ilk kez yakın bir dostuma bu sorunla ilgili bir iki değinmede bulundum. Söz arasında hani öyle üzerinde pek durmadan birkaç kelimeyle. Zaten dışarıya karşı hiç önemsemediğim sorunun önemini olduğundan biraz daha küçük gösterdim. Ne tuhafsa dostum anlattıklarımı hiç de önemsemezlik yapmadı. Hatta kendisi tutup işin önemini daha da büyüttü. Dikkatinin başka yana çekilmek istenmesine karşı çıktı ve aynı konu üzerinde diretti. Ancak daha da tuhafı öyle davranmasına karşın can alıcı bir noktada da işe gereken önemi göstermedi. Çünkü biraz geziye çıkmamı ciddi ciddi öğütledi bana. Hani hiçbir öğüt bu kadar yersiz olamaz. Gerçi sorunun kendisi bütün basitliğiyle göz önünde. İsteyen biraz daha yakından baktı mı görebilir işin iç yüzünü. Ama yine de benim buradan uzaklaşmamla sorunun tümden ya da hiç değilse en önemli bölümünün çözüme kavuşacağı kadar da basit değil pek. Tersine kalkıp bir başka yere gitmekten kaçınmak zorundayım. İlle de bir plan uyarınca davranmam gerekiyorsa bu plan sorunu dış dünyanın henüz işe karışmasına izin vermeyen şimdiki dar sınırları içinde tutmak. Yani nerede bulunursam bulunayım serin kanlılığı elden bırakmamak. Sorunun yol açabileceği dikkati çekecek hiçbir büyük değişikliğin baş göstermesine izin vermemek. Kimseye konudan söz açmamak. Ama başkalarınca bilinmesi sakıncalı bir giz diye değil de küçük çapta düpedüz kişisel, bu yüzden katlanılması ne de olsa kolay ve böyle de kalması gereken bir sorun olduğu için bunu yapmaktır. Dolayısıyla dostumun sözlerinin yine de yararı dokunmadı diyemem. Bana yeni bir şey öğretmediyse de temel görüşümü değiştirdi. Daha bir enine boyuna düşünüldüğünde zaten anlaşılacağı gibi durumun zamanla geçirmiş göründüğü değişiklikler sorunun kendi özünden gelmiyor. Yalnızca benim onunla ilgili görüşümün izlediği gelişim nedeniyle ortaya çıkan değişikliklerdir bunlar. Çünkü söz konusu görüşüm gün geçtikçe biraz daha erkeksi nitelik kazanıyor, işin özüne daha çok yaklaşıyor. Ancak biraz da ne kadar hafif olursa olsun sürekli sarsıntıların silinip atılamayan etkisi yüzünden sınırlı bir havaya bürünüyor. Soruna karşı daha serinkanlı bir tutum takınmam, bir kararın bazen ne kadar yakında bulunursa bulunsun gelmekte daha bir süre gecikebileceği gerçeğini artık anlar gibi olmamdan kaynaklanıyor. Özellikle genç yaşta kararların ortaya çıkışındaki tempoyu pek büyütmeye eğilim duyuyor insan. Örneğin bir yol küçük yargıcımın bana rastlayıp eli ayağı gevşeyerek bir sandalyenin arkalığına tutunup öbür elini korsasının bağlarından gezdirdiğini, bir yandan hırs ve umutsuzluk gözyaşlarının yanaklarından aşağı yuvarlandığını görünce karar işte çıka geldi diye düşünmüştüm hep. İşte şimdi hesap vermek üzere huzura çağrılacağım demiştim. Gel gelelim ne karardan eser var ortada ne hesap vermeden. Kadınlar bir de çenalaşıyor ki, oysa kimsenin bütün durumları bir bir kollayıp izlemeye vakti yok. Hani geçmiş bunca yılda olup biten nedir? Böylesi durumların bazen biraz daha güçlü, bazen biraz daha güçsüz bir tekrar yalnız. Yani sayılarının giderek artması. Sonra yakınları da dolaşan ve bir fırsatını ele geçirdiler mi, işe el atmaya hevesli bekleyen o kadar çok insan bulunuyor ki. Ama bir fırsat ele geçirdikleri yok. Şimdiye kadar sadece sezgilerine dayandı bu kimseler. Gerçi sezgiler bol bol oyalar kendilerini sezenleri. Ancak başka işe de yaramazlar. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Söz konusu kimseler hep köşe başlarında dikildi, aylak aylak bakındı çevrelerine. Yakında eğleşmelerini pek kurnaz bir yoldan en çok akrabalık nedeniyle bağlaşmaya çatıştı. Hep gözetleyip durdu. Burunları koku aldı hep. Ama bütün bunların sonucu hala öylece dikilip durmaktalar. İşin öncekine göre bir başkalığı varsa benim kendilerini artık yavaş yavaş seçebilmem, yüzlerini birbirinden ayırt edebilmem. Eskiden derdim ki bunlar dört bir yandan usul usul gelip bir araya toplanıyor ve sorun enine boyuna büyümeler kaydediyor da bu büyümeler gün gelip söz konusu kişileri bir karar vermeye zorlayacak. Oysa bugün öyle sanıyorum ki bunların hepsi öteden beri vardı ve kararın yaklaşmasıyla hiçbir ilişkileri bulunmuyor. Bulunsa da pek az. Kararın kendisine gelince... Ne diye böyle iri bir sözcükle niteliyorum onu bilmem. Bir gün olur da elbet yarın değil öbürsü gün de değil belki hiç gelmeyecek bir gün. Başkaları benim hep tekrarlayıp duracağım gibi yetkili sayılamayacakları bu sorun üzerine yine de eğilirse ben hiç zarar görmeksizin bu yargılamadan kurtaramayacağım kendimi. Ancak şu noktanın da göz önünde tutulması gerekiyor. Ben konuya yabancı değilim. Öteden beri onu tas tamam gözü önünde yaşayıp gidiyorum. Başkalarına güvenen ve kendisine güvenebilen biri gibi yaşadım hep. Dolayısıyla sonradan ortaya çıkan bu hastalıklı küçük kadın